Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 13.
Ben buraya şahit olarak sultanın yanımda çalışmış olmasından dolayı geldim. Hakim, sultan sizin yanınızda ne kadar kaldı?
Bir ay kadar.
Hadiseden hiç bahseder miydi?
Hem de nasıl, devamlı anlatırdı. Ben artık onu dinlemekten bıkmıştım.
Hakim espri yaptı. Şimdi bıkmadan neler anlattığını söyleyiniz.
Avukat Suat, sultanın mahkemede verdiği ifadeyi aynen anlattıktan sonra devam etti.
Katil kimdir, tanıyor musun dedim. Tanımaz olur muyum? Katil Reşit'ti, kendisiyle boğuştum dedi.
Sultan bende kaldığı müddetçe devamlı katilin Reşit olduğunu söyledi.
Hakim, sultana telefon ediliyor muydu?
İkinci şube müdürü Naci Bey telefon ediyordu. 4 defa telefon etti.
Sultana ne dediğini sorduğumda herkes katili karıştırıyor. Sakın sen de karıştırma dediğini söyledi.
Sultanın çok heyecanlı ve telaşlı bir hali vardı. Bir kapı çalınsa ne yapacağını şaşırır, pencerede bir gölge görse ödü kopardı. Daha sonra davanın ilk en önemli tanığı Doktor Neşet Naci Arzan'ın odacısı Tevfik çağrıldı. Tevfik o kadar heyecanlıydı ki, bunu fark eden mahkeme başkanı onun biraz önce avukat Suat'ın boşalttığı sandalyeye oturmasına izin verdi ve babacan bir tavırla sordu.
Bu hadise hakkında bildiklerini anlat bakalım oğlum.
Tevfik yavaş yavaş ve titrek bir sesle anlatmaya başladı. Ben cinayet hadisesinde yoktum. Cinayeti kim yaptı bunu da bilmiyorum. Doktorun çocuğuna sefertası ile yemek götürürdüm. Sonra tekrar muayenehaneye geldim. Karım orada beni bekliyordu. Karımla bir yere gidecektim. Sultan benim yemeğimi verdi, yedim. Karım da sultanla birlikte yemek yiyordu. O sırada kapı çalındı, sultan kapıyı açtı. Gelen sarışın, zayıf bir gençti. Koridorda şapkalığın önünde oturdu. Benim yemeğim bitmişti. Karşısına oturdum. Bir sigara yaktım. Çok düşünceli vaziyette görünüyordu. Küçük bey dedim, sen fazla hastaya benziyorsun. Doktor Faiz Bey'le görüşüyor. İstersen söyleyeyim, seni muayene etsin dedim. Hayır, ben bekleyeceğim dedi. Ben 7-10 gece karımla çıktım hakim bey.
Oturduğunuz yer aydınlık mıydı?
Birbirimizi görüyorduk.
Tanır mısın bu adamı?
Hadiseden epey zaman geçti. Görürsem bu genci tanıyacağımı zannetmiyorum.
Dikkat etmedin mi?
O kadar dikkat etmedim.
Sesini tanıyabilir misin?
Bir çift söz konuştum.
Başka bildiklerin varsa anlat.
Hadise sabah doktorun evine gitmiştim. Hizmetçi Sultan, Doktor Sadık, doktorun yeğeni Naim, hemşiresi Yıldız Hanım hep oradaydılar. Sultan onlara hikayeyi anlatıyor ve benim kendisiyle görüştüğüm hastanın bu cinayeti işlediğini söylüyordu. Ben merak ettim, akşamüstü adliyeye gittim. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Kalabalığı yararak katile yaklaştım. Bir de ne göreyim, gözlerime inanamıyordum. Adliyede benim gördüğüm genç, muayenehanede gördüğüm ve konuştuğum genç değildi. Adliyeden çıkıp tekrar muayenehaneye koştum. Muayenehanede Doktor Sadık vardı.
Sadık Bey, Sultan galiba yanılıyor. Ben 7-10 gece muayenehaneden çıkmıştım. Benden sonra başkası gelmişse bunu bilmem. Katil diye orada gördüğüm genç, benim muayenehanede gördüğüm genç değildir dedim.
Sultan da Doktor Sadık'ın yanındaydı. Başkası gelmedi diye ısrar ediyor. Bir celadet geldi, ona da kapıyı katil açtı diyordu. Katil seninle konuşan adamdır dedi.
Madem ki senin doktorun muayenehanesinde gördüğün ve konuştuğun şahıs katil olarak yakalanan şahıs değildi, bunun için gidip hiçbir makama haber vermedin.
Doktor Sadık Bey'e söylemiştim. Tevfik, sen de işi karıştırma dedi. Senden bir şey sorulmuyor diye beni azarladılar. Beni çağırmadılar ki gidip söyleyeyim.
Salonda büyük bir heyecan yaşanıyordu. Tevfik'in söyledikleri mahkeme heyeti dahil sanıkları, avukatları, dinleyicileri, herkesi etkilemişti. Tevfik şimdiye kadar dinlenen tanıklar arasında en önemli ifadeyi veren kimseydi. Genç katilin kim olduğunu söylememişti ama bunun Reşit olmadığından emindi. Başkanın tok sesi salondaki fısıltıların kesilmesine sebep oldu.
Peki gördüğün bu genci tarif edebilir misin?
Yanakları biraz çukurca, burnu sivri ve ince, kumrala yakın sarı saçlıydı. Bak bakalım gördüğün adama benzer salonda kimse var mı?
Tevfik dinleyicilere dönerek salondakileri bir bir inceledikten sonra parmağı ile elmacık kemikleri çukur, gözlüklü bir genci işaret etti. Herkes Tevfik'in gösterdiği bu gence bakıyordu. Hamit Şevket İnce derin bir nefes alarak, ''Galiba aydınlığa çıkıyoruz.'' dedi.
Hakim gence sordu, ''İsminiz?''
''Şiar Yalçın.''
''Nerede oturuyorsunuz?''
''İstanbul'da.''
''Ankara'da ne işiniz var?''
''Hiç, gezmeye geldim.'' Ne iş yaparsınız? İstanbul Hukuk Fakültesi'nin 2. sınıfında talebeyim. Burada nerede kalıyorsunuz?
Cihan Palas'ta.
Kaç gündür buradasınız?
2 gündür.
Herkesi bir merak sarmıştı. Kimdi bu genç? Fakültede tam imtihanların yapıldığı sırada Ankara'da ne arıyordu? Gazeteciler bu soruları birbirine fısıldarken sivil bir polis memuru imdada yetişti. Bu idam edilen eski Maliye Nazırı Cavit Bey'in oğludur. Herhalde manevi babası gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın mahkemeyi takip için onu buraya göndermiş olmalı.
Hakim mübaşire bir sandalye vermesini emrettikten sonra esrarengiz gence, "Şimdi bu sandalyeye otur ve öne doğru eğilerek başını ellerinin arasına al," dedi.
Genç istenen pozisyonu alınca hakim tanığa dönerek, "Gördüğün adam böyle mi oturuyordu? Otururken de bu genç ona benziyor mu?" diye sordu.
"Evet, benziyor."
Tanığın gösterdiği genç gözlükleri dahil Haşmet'e o kadar çok benziyordu ki, duruşmaya verilen 10 dakikalık ara esnasında avukat Hamit Şevket İnce etrafını saran gazetecilere şöyle diyordu. "Şu Allah'ın işine bak, Haşmet'e benzeyen bu genci ta İstanbul'dan buraya göndermiş."
Ertesi günkü gazetelerde Haşmet'le Şiar Yalçın'ın fotoğrafları yan yana yayımlanınca, benzerliğe şaşıran halk bunu ilahi adaletin bir tecellisi olarak yorumladı.
İki eski arkadaşının karıştığı bu cinayet olayının esrarını çözebilmek için seneler sonra gazete koleksiyonlarını karıştıran İhsan, Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bu benzerlik olayına rastlayınca bir ipucu bulabilmek ümidiyle Şiar Yalçın'ı aramaya başladı. Şiar hakkında tek bilgisi onun sol tandanslı bir kimse olmasından ibaretti. Kendisinin hayatta olup olmadığını, hayatta ise adresinin ne olduğunu bile bilmiyordu. Kısa bir araştırmadan sonra Şiar'a ulaştı. Birkaç gün sonra birbirini hiç tanımayan, felsefeleri ayrı olan iki kişi Şiar Yalçın'ın Bilezik sokaktaki evinde karşı karşıya oturuyorlardı. İlerleyen sohbet esnasında birbirine tamamen yabancı bu iki kişinin bazı ortak noktaları olduğu meydana çıktı. Her ikisi de Robert Kolej'de okumuşlardı. İkisi de bir sene arayla İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuşlardı. Birinin babası ile diğerinin manevi babası 1925 yılından itibaren çok samimi bir dostluk kurmuşlardı. Bu dostluk uzun seneler devam etmişti. Şiar Yalçın'ın hem büyük bir edebiyatçı ve gazeteci hem de politikacı olan manevi babası Hüseyin Cahit Yalçın, Osmanlı devrinde Meclis-i Mebusan Başkan Vekilliği yapmıştı. 31 Mart vakasında isyancılar çıkardığı Tanin gazetesi matbaasını basarak kendisini yok etmek istemişler, ancak yanlışlıkla kendisine benzeyen Laskiye mebusu Emir Aslan'ı öldürmüşlerdi. Hüseyin Cahit Yalçın mütareke senelerinde İngilizler tarafından Malta'ya sürülmüş ve İstanbul'a dönüşünde Tanin gazetesini tekrar çıkarmaya başlamıştı. Hürriyet ve demokrasi fikirlerini savunarak sert muhalefet yaptığı bir makalesinden dolayı İstiklal Mahkemesi tarafından 1925'te Çorum'a sürgün edilmiş ve orada 1,5 yıl kalmıştı. O tarihte okur yazarı ve aydını parmakla gösterilecek kadar az olan Çorum'da Hüseyin Cahit Yalçın Bey arkadaşlık edebilecek, kendisini anlayabilecek ancak 3-5 kişi bulabilmişti. İşte bunlardan biri olan İhsan'ın babası Nazmi Bey'le başlayan dostluk ölünceye kadar devam etmişti. Nazmi Bey her İstanbul'a geldiğinde Hüseyin Cahit Yalçın'ı ziyaret etmeyi ihmal etmemişti. Hatta ziyaretlerinden birinde Hüseyin Cahit Bey'e Çorum'dan getirdiği beyaz bir ayı postu hediye etmişti. Şimdi bu ayı postu Hüseyin Yalçın Bey'in manevi oğlu Şiar Yalçın'ın evindeki şöminenin önünde yumuşak beyaz tüylerin arasında bin bir hatıra saklayarak sere serpe uzanmaktadır. Hüseyin Cahit Yalçın'ın kardeşi kadar sevdiği Şiar'ın babası Cavit Bey iyi bir maliyeci ve devlet adamıydı. İttihat ve Terakki hükümetlerinde 3 defa maliye, 1 defa da nafia yani bayındırlık bakanlığı yapmış, 1921'de Londra konferansına katılmış, daha sonra da Lozan'a giden Türk delegasyonunda mali müşavir olarak bulunmuş, ancak liberal görüşleri yüzünden devletçi olan İsmet Paşa ile ihtilafa düşmüş ve geri alınmıştı. Koyu bir İsmet Paşa muhalifi olan Cavit Bey 1926 yılında Atatürk'e karşı girişilen suikast teşebbüsünden dolayı İstiklal Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırılarak idam edilmişti. Hüseyin Cahit Bey 1,5 yaşında yetim kalmış olan Şiar'ı himayesine almış, yetiştirmiş ve ona kendi soyadı olan Yalçın'ı vermişti. Şiar Robert Kolej ve İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra sorgu hakimliği görevinin ardından Paris'e doktora yapmaya gitmişti. 5 yıl Paris'te bir yandan tahsilini tamamlarken, bir yandan da NATO Türk Daimi Temsilciliğinde görevli olarak çalışmış, ancak 27 Mayıs darbesinden sonra kendisi Fatinist, yani Fatin Rüştü Zorlu yanlısı olarak ilan edilmiş ve doktorasını tamamlamadan yurda geri çağrılmıştı. Şiar 1962'de babasının muhalifi olan Başbakan İsmet İnönü'den, kolejden arkadaşı olan Bülent Ecevit vasıtasıyla randevu almış ve iş istemişti. İnönü Şiar'ı istisnai bir şekilde İstanbul'a savcı yardımcısı olarak tayin ettirmişti. Bir süre İstanbul'da kalan Şiar sırasıyla Fenike, Koyulhisar ve Kemah savcılıklarında bulunmuştu. Ancak her ne kadar kan bağı yoksa da manevi babası Hüseyin Cahit Bey'in mücadeleciliğinden ilham almış olacak ki, savcılık makamını işgal etmesine rağmen Akşam ve bir takım sol görüşlü gazete ve dergilerde sol içerikli yazılar yazması üzerine siyaset yaptığı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişti. Birbirini tanımayan bu iki yabancı felsefeleri farklı bile olsa kısa zamanda dost oluverdiler. Zira ilerlemiş yaşları icabı hoşgörüleri artmış, zıt görüşler yerine müşterek fikirleri ön plana çıkarmayı öğrenmişlerdi. Bu samimi arkadaşlık ortamında İhsan tam 56 yıl önce Ankara 1. Ceza Mahkemesi hakimi Bekir Taylan'ın Şiar Yalçın'a sorduğu soruyu tekrarladı. "Ankara'da ne işiniz vardı?" Şiar gülümsedi. "Hiç, ailevi bir meseleden dolayı İstanbul'dan uzaklaşmak istemiştim." "Sizi Hüseyin Cahit Yalçın'ın göndermiş olduğu iddia ediliyordu. Buna ne dersiniz?" "Hayır, ben Ankara'ya kendiliğimden gelmiştim. Duruşmayı bir hukuk fakültesi talebesi olmam, sanıklardan haşmetle aynı okulda okumam sebebiyle ve sırf merak sayıkasıyla takip etmek istemiştim." Bu cevaplar muhatabı üzerinde hayal kırıklığı yarattı. Zira o bu dava hakkında bazı bilgiler alabileceğini ümit etmişti. Yine de bu ziyaretten çok memnundu. Bu vesile ile kültürlü bir arkadaş edinmiş ve bazı sürprizlerle karşılaşmıştı. Duvarda çok özenli bir çerçeve içinde duran Sultan Abdülhamit resmini göstererek Yalçın'a sordu. "Babanız bir İttihat ve Terakki mensubuydu. İttihat Terakki Partisi de Abdülhamit karşıtıydı. Bu resim burada ne arıyor?" "Annem onun geliniydi." "Nasıl oluyor bu?" "Annem Aliye Nazlı Hanım Abdülhamit'in oğullarından Burhanettin Efendi'nin karısıymış ve ondan Osman isminde bir oğlu olmuş. Daha sonra annem Burhanettin Efendi'den boşanınca babamla evlenmiş ve ben dünyaya gelmişim. Kardeşim Osman Ertuğrul halen 90 yaşında ve New York'ta oturuyor."
"Demek sizin bir prens kardeşiniz var."
"Evet, kendisi sık sık Türkiye'ye gelir görüşürüz. Ama anne bir kardeşim olduğu için benim hanedanla bir ilişkim yok."
İhsan'ın karşılaştığı şaşkınlık bununla da kalmamıştı. Robert Kolleş'teki müşterek tanıdıklarından bahsederken bir ara Altemur Kılıç'ın adı geçince Şiar, "Altemur benim en sevdiğim arkadaşım, en yakın dostum," dedi. İhsan hayretle sordu. "Nasıl olur, onun babası Kılıç Ali İstiklal Mahkemesi de senin babanın idamına hüküm vermişti."
"Evet, fakat babaların kararlarından oğullar niçin sorumlu olsun? Hatta o sağcı ben solcu olduğumuz halde can ciğer dostluğumuz hala devam ediyor."
Bundan tam 56 yıl önce avukat Hamit Şevket İnce Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde Haşmet'e çok benzeyen Şiar Yalçın'ı görünce "Şu Allah'ın işine bak, ta İstanbul'dan buraya Haşmet'in bir benzerini gönderiyor," demişti. Evet, şu Allah'ın işine bak. İhsan bir gazete kupürü sayesinde babasının 60 küsur yıl önce Hüseyin Cahit Yalçın'a hediye ettiği beyaz ayı postu ile umulmadık bir yerde karşılaşıyor ve yine bu küpür sayesinde çok kıymetli bir dost ediniyordu.
Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde odacı Tevfik, müdahil avukatlarla Reşit'in avukatı Celal Yardımcı tarafından soru yağmuruna tutuldu. Tanık bu sorulara kısa kısa cevaplar verdikten sonra hakim kritik bir soru yöneltti. "Kemal Bora ile konuşmanı anlat."
"Cinayetin ertesi günü doktorun hanımını hastaneden aldım. Beraberce eve geldik. Kapıyı polisler bekliyordu. Cumhuriyet Savcısı Kemal Bora geldi, kapı açıldı. Sultan, Kemal Bora ve doktorun eşine hitaben Tevfik katili gördü ve konuştu," dedi. Kemal Bora bana dönerek "Sen katili görmüşsün, nasıl adamdı, konuştun mu?" diye sordu. "Evet, burada oturuyordu, gördüm ve konuştum," dedim. Kemal Bora cinayet esnasında orada olup olmadığımı, doktorun öldürüldüğünü görüp görmediğimi sordu. Ben görmediğimi söyledim. "O zaman savcı öyleyse senin ifadenin alınmasına gerek yok," dedi. Daha sonra dinlenen ölen doktorun arkadaşı Doktor Sadık Gören şunları anlattı. "Bir gün muayenehaneme Tevfik geldi ve evine iki kişinin geldiğini ve adresini sorduklarını söyledi. Sen bir şey biliyor musun?" diye sorduğumda, "Bilmez olur muyum efendim, katil Reşit değildir," dedi.
Peki bunu niçin kimseye söylemedin dediğimde de Kemal Bora'ya söylemek istediğini ama onun lüzum görmediğini bildirdi. Bunun üzerine telefonla Hamit Şevket'i arayarak durumu anlattım ve Tevfik'i alarak yazıhanesine gittim. Orada Tevfik saklayamam, vicdanım muazzep oluyor. Doktorun elbiseleri hala sırtımda. Benim o gün gördüğüm adam Haşmet Orbay'dı dedi. Diğer tanıklar Naim Berk, Sıtkı Fıratlı, Sabahattin Akif Sekman ve Mürüvvet Erman'ın Doktor Sadık Gören'i doğrulayan ifadelerinden sonra hepsinin yüzleştirilmesine geçildi.
Ayrım sonu.